Ayrım 7.
C. Gerek evrenin gerekse atomların temel yapısındaki gravitasyon sırrıdır. Cenab-ı Hakk'ın Sure-i Tekvir'de emrettiği hunnes ve künnese, yani enerjisini içine depo edene kasem olsun ki, ayeti bütün gravitasyonun temel ilkelerini iki satır içerisinde özetlemiştir. Atomun tanımı da, evrendeki galaksilerin, raksların tanımı da budur. D. Evrenin manyetik boyutu. Yani insanlar bu dünya içerisinde özellikle biz canlıların yaşadığı ve maddesel varlıkların bulunduğu bu sistem içerisindeki hadisatın dışındaki evreni tanımak için beşinci boyutu tanımamız lazım ki buna şimdi manyetik evren boyutu diyoruz. Yüce kitabımız manyetik evren boyutunu çok net bir şekilde tarif etmiştir. Yani evrenin her tarafında büyük bir manyetik kudret vardır. Biz dördüncü boyut zaman ve mekanla bağlıyız. Manyetik boyutlar, manyetik etkiler boyutuna geçemiyoruz. Bu manyetik boyutların etkisi evrenin bütün hikmetlerini içinde taşımaktadır. İşte bu hikmeti yüce kitabımız açıklamıştır. Bu yüce kitabımızda çok net bir şekilde mevcuttur. Biz bir takım insan yaşamına ait hadiseleri anlamak istersek, Kur'an bunu da anlatıyor. Çünkü Kur'an ayetlerinin bir kısmı hay sırrı içerisinde yaşayarak sezilir. Kur'an'ın yapma dediği şeyleri toplumlar, insanlar yaptıkça yıkılırlar. Çünkü Kur'an, Fahri Kainat Efendimiz'i kastederek diyor ki, sana şenaati dokunanlar, kötülüğü dokunanlar ebterdir. Şenaat, Kur'an'a ve Efendimiz'e karşı çıkmaktır. Ebter ne demek? Bir ömür boyu yaşar, ondan sonra yok olur demektir. O halde Kur'an'a karşı çıkan sistemler, kişiler 70 yıllık bir ömre sahiptir. İşte Marksistler kalkıp da Moskova'ya din afyondur diye yazdıkları gün onların saati başladı. Tam 70 yıl sonra o saat tık dedi, durdu, onu öldürdü. 1917'de başlayan Marksist hareket 1987'de yok oldu. Bu net hikmetleri içerisinde Kur'an'ın hükümleri hiç şaşmaz bir şekilde tarihin içine yayılmıştır. Ayrıca Kur'an şunu yapma dediği takdirde ben yaparım dersen mutlaka onun bir yılı, bir çağı vardır ki onu senin başına yıkar. Alkol de bunlardan bir tanesidir. Kur'an alkolü yasaklamıştır. Peki 14 asırdır insanoğlu içti de ne oldu diyemezsiniz. İnsanoğlu bundan sonra alkolün getirdiği felaketi akıl almayacak bir ölçüde seyredecektir. Alkolü yasaklayan ayetlerin hikmetli sistemi bu çağa gelmiş ve alkolizm belası da gün yüzüne çıkmıştır. Geçmiş çağlarda bütün batının eski kavimleri de içki içerlerdi. Ama alkolizm oranı ancak 1/5'ti. 1000 tane insan içerisinde 5 tanesi alkolizm belasına düçar olmuştu. Bugün alkolizm oranı %20'ye çıkmıştır. Çok yakın bir zamanda alkol belası bütün toplumların içerisinde daha büyük sayılarla, alkoliklerin toplumu perişan eden haliyle ortaya çıkacaktır. Onun için Kur'an bir şeyi yasaklamışsa artık o yasak şeyle yaşamak çok zordur, imkansızdır. Bunlardan bir tanesi şüphesiz faiz olacaktır. Çünkü faiz çok net bir şekilde Kur'an'ın yasakladığı bir emirdir. Ve insanlar ekonomik kaygılarla bu belaya kendi istekleriyle girmektedirler. Faizden hiçbir tüccar kar etmez. Faiz sistemi hiçbir insanı zenginleştirmez. Ancak o merkezdeki devi şişmanlatır, onu büyütür. Ama o dev o kadar çok yutmuştur ki faizi artık hazmetmesi mümkün değildir. Kur'an'ın bu hükmünün gerçekten anlaşılması önümüzdeki asrın çeyreğinde meydana gelecektir ki o zaman bu sistem tamamen yıkılacaktır. Şu halde çok iyi bileceğiz ki Kur'an'ın her hükmü sonsuz ilahi sırlar taşımaktadır. Bu levh-i mahfuzun içerisinden gelen bilimsel yazılı bir belgedir. Levh-i mahfuzun yazılı belgelerine karşı çıkmak mümkün değildir. Mesela 100 derecede insan ölür diyorsa, hayır, ben 200 derecede yaşarım diyemezsin. Bu onun gibi bir şeydir. Kur'an'ın yüce hükümlerini, yüce hikmetlerini çok sıcak olarak içimizde yaşatırsak, o bizim yaşamamızın ve edebiyete kavuşmamızın aynı zamanda anahtarıdır. Burada Kur'an'a iman konusunda çok önemli bir maddeye gelerek bu bahsi tamamlamak istiyorum. Kur'an insan ikiz yaratılmıştır. İnsan da Kur'an'ın bir yanı yaşamaktadır. Kur'an'la beraber yaşadığı bir şey vardır ve insanın cennete gidebilmesi için ancak Kur'an'ın cereyanıyla mümkündür. Bu Kur'an'ın gönüle nakşolunmasıdır. Hiçbir bilimsel destek olmadan, hiçbir mucize aramadan Kur'an'a teslim olan gönüller ise kendi iç dünyasındaki Kur'an'ın bir nevi ışığını, fotokopisini gönlünde sezen insanlardır ki bir insanın insanlığının sırrı gönül Kur'an'ı ile iç içe yaşamak, onunla beraber o zevki, hazzı almakla evrenlere sarih bir hikmete ulaşmaktır. 4. Peygamberlere iman. 1. İman bütün peygamberleredir. Peygamberlere iman da tıpkı kitaplara iman gibi bir genelleme halinde takdim edilmiştir. İnsanoğlunun çok özel bir varlık olduğunu ve yeryüzüne ilk gönderilişte bir peygamber sırrıyla gönderildiğini ve bütün insanlığın bu peygamberin nesli olarak arka arkaya bu imtihan sahnesine intikal ettiğini beyan için peygamberlere iman diye bir genelleme yapılmıştır. Yüce kitabımızın alem şumul olan, yani bütün insanlara geçerli olan sırrı, amentümüzdeki bu iki maddeyle tescit edilmiştir. Yani bütün dinler, Allah'tan sonra kendi peygamberine ve kendi kitabına imanı telkin ettiği halde İslamiyet, Allah'a imanla birlikte bütün kitaplara ve peygamberlere imanı telkin etmiştir. Bu aslında İslamiyet'in bütün yönleri kavrayan alem şumul sırrını tescil eder. Çünkü hangi peygambere inanırsanız inanın, İslam kanadı altına girmeye mecbursunuz anlamını taşır. Peygamberler geçmiş çağlarda, yani Peygamber Efendimiz'den önce geldikleri için, bütün peygamberlere imanın bir mahsuru olmadığı düşünülerek, peygamberlere inanılıyormuş gibi kabul edilmek istenmiştir. Halbuki kesinlikle öyle değildir. Çünkü İslamiyet'te peygamberlere iman, amentünün bir maddesi olarak sunulduğu için hiç kimse ne Hazreti İsa'ya, ne Hazreti Musa'ya, ne Hazreti İbrahim'e karşı peygamber saygısının ve sevgisinin dışında bir duyguyla bağlanamaz. Dolayısıyla bir Müslüman, diğer din mensuplarını kendi eğitim ocağı altında eriterek, gerçek din olan İslamiyet çadırına çekmekle de yükümlüdür. Bundan dolayı peygamberlere iman dediğimiz zaman bir Müslüman, bir Hristiyanın kendi peygamberine inandığından daha şiddetli bir şekilde Hazreti İsa'ya inandığı için Hazreti İsa'yı ona tanıtarak, Hazreti İsa'nın sırlarını ona anlatarak, onu İslam çadırının altında yoğunlaştırma ve dolayısıyla İslam kapısıyla müşerref kılmaya vazifelidir. İslam tarihinde çeşitli zaman dilimleri içerisinde bu tezahür etmiştir. Ama bunun en görkemli örneği Hazreti Mevlana'da tecelli etmiştir. Hazreti Mevlana bilindiği gibi Konya'ya gelip yerleştikten sonra Konya'da o zaman mevcut olan Hristiyan alemi ve o zamanki Roma artığı yahut Bizans artığı kültürlerin çok ciddi temsilcileri, yani Hristiyanların çok büyük alimleri Konya'daydı. Hazreti Mevlana onlara bu peygamberlere iman sırrı içerisinde öyle bir yakın cephe kurdu ki adeta papazlar gelir kendi problemlerini Hazreti Mevlana'dan danışırlardı. Bu nokta o kadar ileri gitmiştir ki Konya'daki ve çevredeki Hristiyanlar amentümüzde ifade edilen peygamberlere iman sırrı içerisinde erimişler, adeta Hazreti Mevlana'nın liderliğini kabul etmiş duruma gelmişlerdir. Bu fevkalade ilginç bir hadisedir. Hatta Hazreti Mevlana'nın cenazesinde bütün din mensupları kendi dini liderleriyle kendilerini temsil etmişlerdir. Hazreti Mevlana haşa burada İslamiyet'in yüceliğinin ölçüsünde onları yüceltmiş midir? Hayır. Peygamberlere iman sırrı içerisinde Hazreti İsa'yı ve Hristiyanlığı onlara daha iyi öğretmiştir. Bu çok önemli bir hikmettir. Aynı hikmetin ışıklarını Fatih Sultan Mehmet'te de görürüz. Fatih Hristiyanlığı çok iyi anlamış ve onu adeta İstanbul'un bir numaralı Ortodoks alimlerine dahi öğretir hale gelmiştir. Ve anlamışlardır ki Fatih Hristiyanlığı kendilerinden iyi biliyor. Bunun hikmeti Fatih'in peygamberlere iman sırrını çok iyi kavramasındandır. İki İslam yücesindeki bu örnekte diğer dinlere bakış ve bunlardan korku, telaş, kavga yerine bilakis onların içerisindeki katılıkları eritip onları İslam denizine akıtabilmek hikmetini taşımaktadır. 2. Peygamber Allah adına konuşur. Peygamberlere iman deyince iki önemli sorunla karşı karşıya geliriz. Bunlardan bir tanesi peygamberlerin yüceliklerini ve onlarla ilgimizi farklı olarak mütalaa etmek. Bir Müslüman Hazreti İsa veyahut Kur'an'da çok geçtiği için Hazreti Musa veyahut Efendimiz'e nesli yakınlığı olduğu için Hazreti İbrahim gibi bazı peygamberleri ayırarak onlara daha mı sıcak yaklaşmalıdır? Peygamberlere iman konusundaki iki sorudan bir tanesi budur. Bu hususta şunu söylemek mümkündür. Peygamberlerin hiçbirisini öbüründen fark etmeyerek inanmak ve onlara saygı ve sevgi göstermek yine ayet-i kerimenin iktizasıdır. Onların arasında hiçbir fark gözetmeden biz onlara saygı gösteririz, severiz. Neden? Çünkü burada mevzu bahis olan şahıslar değildir. Şahısların Allah tarafından gönderildiğine iman ve onların Allah'ın gönderdiği kişiler olmasıdır. Bu çok ciddi ve çok önemli bir hadisedir. Çünkü bu hadisenin daha küçük çapta yansımaları da bizi bir takım menfi düşüncelere sevk eder. Filan veli daha büyük, filan İslam alimi daha büyük gibi kendi ölçülerimiz içinde bir takım yanlış yaklaşımları da beraberinde getirir. Peygamberlere aynı çizgi üstünde saygı göstermek ve aynı nitelikler taşıdıklarını doğrudan doğruya Cenab-ı Hak adına konuştuklarını kabul etmek önemlidir. Burada eğer onların şahıslarını peygamberliğin yanında ayrı bir ölçü olarak kullanırsak bu Kur'an'a aykırı bir davranış olur. Onun için hepsini birbirine eşit saygı ve sevgiyle tanımamız lazım gelir. Biz hayattaki münasebetlerimizde de bu büyük yanlışlığı hep yapar dururuz. Kişilerin kişilikleri ölçüsünde onlara değer vermek, saygı ve sevgi duymak gibi bir yanılgı içine gireriz. Halbuki bütün insanlar Cenab-ı Hakk'ın çok özel cereyanı olan ilahi hikmetin bir sırrını taşımaktadırlar. İnsanları niçin sevmelidir? İnsanlık sevgisi niçin Efendimizin özellikle üzerine basa basa bize aktardığı bir görevdir? İnsan Allah'ın ruhumdan üfledim dediği bir kutsallığı taşımaktadır. Onun için insanları tefrik etmeden onlara karşı sevgi, saygı gösterme nezaketini bize peygamberlere imanla tanıtarak böyle bir alışkanlığa sevk ediyor. Cenab-ı Hak bize peygamberleri birbirinden fark etmeden sevin, birbirinden ayırt etmeden onları sayın demesinin hikmetinde hepsini benim adıma seviyorsunuz, benim bir anlamda sırlarımı size nakleden hikmetli kişiler olarak seviyorsunuz. Bunda mühim olan benim sırlarımdır. Onların kişiselliği, şahsiyeti sizi hiç ilgilendirmez demek istiyor. Biz insanlara karşı sevgi ve saygı sırlarını, insanlarla mübaşiretimizi, karşılıklı ilgimizi ancak böyle oluşturabiliriz. Yani nefsimizi ve şahsiyetimizi böyle terbiye edebiliriz. 3. Peygamberlere yakınlığımız. Peygamberlere imanda onları birinci, ikinci derece diye mevkilere koymadan hep beraber Allah'a karşı saygı ve sevgi hamuru içinde eritmeliyiz. Bütün bu hikmetli kurala rağmen bir takım özellikler de vardır. Nedir o özellikler? Mesela Hazreti Musa'nın isminin Kur'an'da çok geçmesi, Hazreti İsa'nın Efendimiz'e en yakın peygamber olması ve Efendimiz'e karşı aşırı hayranlığı, Hazreti İbrahim'in hem Efendimiz'in soyunun başı olması hem de bizzat namazımızda ona salavat-ı şerife getirmek zorunluluğu ile bize bir yakınlıkları vardır. Bu yakınlıkların mevkisi muhafaza edilebilir. Bu diğerlerine karşı saygı ve sevgide eşitsizlik demek değildir. Yani biz Hazreti Musa'ya karşı çok fazla ilgi duyabiliriz. Çünkü onun geçirdiği imtihanlar, Kur'an'da ona ait verilen misaller, bu vesileyle gelen ayetler bizim elbette ona karşı değişik ilgi duymamıza sebep olabilir. Ama bu değişik ilgi, diyelim ki Hazreti Süleyman'a karşı duymanız lazım gelen sevgi ve saygının üzerine çıkamaz. İşte Kur'an'ın peygamberleri eşit derecede birbirinden fark ettirmeden sevin sayın demesindeki hikmet budur. Yoksa Hazreti Musa'dan uzun müddet bahsetmek, onu sohbetlerde misal vermek, bir konuyu aktarırken Hazreti Musa'nın oradaki davranışlarını örnek göstermek hiçbir zaman yanlış olmaz. Bu bir şeyi anlatmak için bir örneğe başvurduğunuz zaman elinizde onun daha çok dokümanı var olduğu anlamına gelir. Hazreti İbrahim'in yüce kitabımızda hikmetli örnekler içerisindeki Hanif ile Sıdk ile tanımı, birçok peygamberlerin İhlas ile tanımı ayrı ayrı hikmetler taşır. Bunlar Allah'ın peygamberlerine verdiği özel lütuflar, özel teveccühlerdir, özel nimetlerdir. Bunlar bizim onları tercih etmemiz için verilmiş değildir. Bu tercihler Allah indindedir. Ancak Hazreti İbrahim'in kelime-i tevhidin sırrını ilan etmesinin bir hikmeti vardır. Biliyorsunuz, İslamiyet'in diğer din müesseseleriyle arasındaki en önemli farklardan birisi, tevhid sırrı üzerinde çok ciddi durması ve tevhidin temsilcisi olmasıdır. Aslında semavi din dediğimiz Cenab-ı Hakk'ın peygamberler vasıtasıyla insanlara aktardığı bütün dinler tevhidi esas alır. Yani Allah'ın birliğini, Allah'tan başka ilah olmadığını esas alır. Ama bunu İslamiyet billurlaştırmış, kristal halinde insanoğluna sunmuştur. Yani İslamiyet, Allah tanımını, Allah kavramının özünü ayetel kürsi sırrı içerisinde tescil etmiştir. İşte bu tevhidin bir anlamda ilk temsilcisi olarak Hazreti İbrahim'in özel bir hususiyeti vardır. Hazreti İbrahim'e namazda bereket ve salat-ı selam getirmek yahut da Efendimiz'e getirilen salat-ı selamı Hazreti İbrahim'e getiren salat-ı selamla birleştirmek böylece bir zerafet dolayısıyladır. Yani Cenab-ı Hak müminlere namaz kılarken namazlarında selam vermeden evvel yani dünyaya dönmeden evvel salavat-ı şerifeler vasıtasıyla Hazreti İbrahim'i hatırlatmaktadır. Bunun hikmetini de biliyorsunuz. Hazreti İbrahim'in atıldığı ateşin şiddetine, dehşetine, Nemrut'un zahiri kudret görüntüsüne itibar etmeyerek Allah demesidir. Cenab-ı Hakk'ın bize namazda selam vermeden önce Hazreti İbrahim'i hatırlatmasının hikmeti budur. Ey insanoğlu, sen şimdi namaz kıldın, benim huzurumda bana kulluğunu beyan ettin. Fatiha okudun. Senden başkasına kulluk etmem dedin. Peki şimdi dünyaya dönüyorsun. Tekrar nefsine uyarak paraya, mevkiye ve bir takım dünya menfaatlerine dalacaksın. Nefsin seni bunlara itecektir. Bu hepimizin başındadır. Huşu ile kıldığımız namazdan selam verip çıktıktan sonra daha caminin kapısında yahut namazdan sonra evimizdeki odamızın kapısında bir dünya hadisesi karşısında nefsimizi uyarak yeniden tevhid sırrını kaybedebiliyoruz. Yani dünya hadiseleri bizi o akıntıya sürüklüyor. Onun için Cenab-ı Hak namazda selam vermeden evvel Hazreti İbrahim'i hatırlatarak "Ey mümin, sen şimdi selam verdin, huzurumdan ayrılıyorsun ama İbrahim'i de unutma" diyor. Çünkü İbrahim ateşe rağmen tevhidden vazgeçmedi. Bütün şiddet ve güç gösterisine rağmen Nemrut'a boyun eğmedi. Sen de dünyaya dönerken İbrahim gibi davran. Ne dünyanın görkemli görüntüsünü varsay, ne onlara tabi ol, ne de şer gibi görünen hadiselerden kork. Çünkü insanlar şer gibi görünen hadiselerden korkarken, o şerrin de yaratıcısının Allah olduğunu unutur. Halbuki hayır gibi şerri de Allah yaratır. Binaenaleyh Allah tarafından yaratılmış bir hadise bize şer gibi görünse dahi onun hikmetini bilmek ve Hazreti İbrahim gibi ondan korkmamak, takdire teslim olmak lazım gelir. Şu halde peygamberlere iman konusunda bütün peygamberler arasında çok ciddi nüansları da bilerek iman etmekte büyük fayda vardır. Hazreti İbrahim'in bu tevhid sırrını onun için yazmak lüzumunu hissettim. 4. Hazreti Adem'e imanın manası. Çok önemli bir hadise de Hazreti Adem'e imandır. Herhangi bir mümin Hazreti Adem'e imanda en ufak bir tereddüt göstermemelidir. Yani ilk insanın peygamber olduğunu ve ondan sonra gelen bütün insanların Hazreti Adem'in bilgisiyle eğitilerek dünyada yaşamayı öğrendiğini insanoğlunun unutmaması gerekir. Özellikle müminin unutmaması gerekir. Neden diyeceksiniz? Çünkü müminin tarih diye ortaya atılan safsatalara, uydurmalara, o mağara devri denilen ve bir takım medeni davranışları tesadüfen bulduklarını ileri süren yalanlara inanmaması lazımdır. Böyle uydurma düşüncelerle Hazreti Adem'i imandan bizi koparan yanılgılara iman etmememiz gerekir. 4 tane iskeletin teşhiri, mağaranın içerisinde 2 çizginin gösterilmesi bizi yanıltmamalıdır. Biz Hazreti Adem'e çok ciddi ve sıkı bir şekilde iman etmek mecburiyetindeyiz. Benim dedem peygamberdi. Peygamber olarak Allah'ın öğrettiği, Kur'an'da tarif edilen ilimleri bilerek yeryüzüne geldi ve yeryüzünde bilerek hayatı tanıttı. Binaenaleyh biz bugün medeniyetin temelinde varsayılan ziraatçılığı da, yerleşimi de Hazreti Adem'den öğrendik. Hazreti Adem'e olan bu imanımız bizim dinimizin çok önemli bir ibadetiyle bizi ayrıca tescil edilmiştir. Çünkü biz hacda, Arafat'ta vakfeyi Hazreti Adem'in arz intikali sırasındaki o zaman dilimi adına yaparız. Aslında vakfede Hazreti Adem'in cennetten arzı ışınlanmasını gönül gözü açık olanlar seyrederler ve Hazreti Adem'le bir nevi tanışırlar. Hazreti Adem'e imanın gerek Kabe'deki tavaf sırasında gerekse Arafat'ta çok daha özel bir yanı vardır. Yani insanoğlunun dedesiyle tanışması, ilk insanla tanışması çok özel ve sıcak bir duygunun temsilidir. Onun için peygamberlere iman deyince Hazreti Adem'e imandaki bu çok büyük özelliği hiç gözden kaybetmememiz gerekir. Ademzade olmak, Hazreti Adem'in soyundan olmak birçok özellikleri de beraberinde getirmek demektir. Bu yalnız genetik şifre açısından değildir. Bu beraberlikte Hazreti Adem'in zaafları ve tövbesi de vardır. Yani bir mümin bir kusur işlerse, ademzade olarak bir kusur işleyebileceğini kabul ediyor demektir. Ama Hazreti Adem gibi tövbe etmesini de bilmek gerekiyor. Onun için Hazreti Adem'e iman çok önemli bir hadisedir. Her yaptığımız kusurda beşeriyet dediğimiz şeytanın nefsi oynatmasından dolayı meydana gelen hataların tümünde ademzadeliği görmek gerekir. Hazreti Adem de şeytanın oyununa gelmişti ama tövbe etmesini bilmişti. Yanılgıdan dönmesini bilmişti. Bu yanılgıdan dönmenin en önemli tarafı da kendi hiçliğini anlamaktır. Bir kul Hazreti Adem'e iman ederek Hazreti Adem gibi olmanın sırrını yaşamak durumundadır. Yani Amentü'yü okurken ve Resulühü dediğimiz zaman mutlaka içimizden Hazreti Adem'i hatırlamak, benliğe düşmeyen bir tevazuyla tövbe eden bir kul olmanın haysiyetini taşımamız gerekir. Yani Amentü okunurken bile bir tarih yaşar gibi iç dünyamızı hayata geçirmeye çalışmalı, genel hayat tarzımızın sırrını yaşamalıyız. Yine Hazreti Adem'e iman açısından çok önemli bir hadisede Hazreti Adem'in insanlara intikal eden bir taraftan genetik şifre açısından maddi emaneti, bir taraftan da Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği ruh cereyanı açısından Adem'le bağdaşması hikmetidir. Allah'ın istediği kulun nefsinin davranışıyla şaşırmaması değildir. Şaşkınlığını fark etmesi, hiçliğini fark etmesi, asıl gücün Allah'ta olduğunu bilmesidir. Allah'ın insandan beklediği budur. İşte bunu da Adem'in sırrında her zaman yaşatmamız gerekir. 5. Peygamberleri hayatımıza örnek almak. Bu ölçüyü aldıktan sonra dikkat ederseniz peygamberlerin hayatlarında büyük mücadeleler olmuştur. Her bir peygamberin kendi mücadele çizgisinde bizlere naklettiği, bizlere örnek olduğu hadisat vardır. Yani peygamberler bir insanın hayata karşılaşacağı çeşitli çıkmazların nasıl çözüleceğini göstermişlerdir. Mesela bir insan zaafa düşüp iftiraya uğradığında bunlar karşısında nasıl metanetli hareket etmesi lazım geldiğini Hazreti Yusuf misalinde Cenab-ı Hak bize göstermiştir. Bir insanın ne kadar kuvvetli olursa olsun bir şerle mücadele etmekte çok metin olması gerektiğini, hatta bizzat yaşadığı ortamda mevcut olan bu şerrin karşısına çıkmayı ve mücadeleyi devam ettirmek lüzumunu Hazreti Musa vasıtasıyla öğretmiştir. Peygamberlerin kıssalarındaki çeşitli hadiseler bir bütün halinde toplandığı zaman insanın dünya mücadelesindeki hayat tarzının ne olması gerektiği de ortaya çıkar. Onun için Allah bize peygamberlere inanın diyor. Yani onlara inanırsanız, onların yaşadığı kıssaları iyi bilirseniz, onların nasıl davrandığını tanırsanız, o zaman siz kendi ahlakınızı da yavaş yavaş süslemiş, eğitmiş olursunuz diyor. Mesela insanların bu çağda en büyük yanılgılardan bir tanesi, bir takım insanların kendilerinin iyi eğitildiğini, hatta dini bilgileri dolayısıyla kendilerini kusur işlemez sanmalarıdır. Yaptıkları her şeyin doğru olduğunu, hikmetli olduğunu zannetmeleridir. Halbuki Allah bu gibi yanılgıları engellemek için Hazreti Yusuf'un ağzından ben nefsimi tebliğ etmem, ben nefsimi arınmış saymam. Eğer Rabbim bana özel bir işaret vermeseydi ben de Züleyha'ya temayül ederdim. Çünkü ben nefsi emmaredeyim diyor. Bir peygamber dahi nefsinin her zaman canlı olduğunu ve Allah tarafından korunmadığı takdirde bir büyük hata yapabileceğini dile getirdiği halde bir başkası çıkıp da ben nefsimi tebliğ ettim derse çok yanlış olur. Allah bu örnekleri vererek bize nasıl bir kul olduğumuzu ve bu kulluğumuzun hayatın içinde nasıl hatalara, acize düşeceğini ama mutlaka tövbeyle geriye dönüleceğini bir Hazreti Yusuf misalinde beyan etmiştir. Birçok insanın yine bir takım sevgiler dolayısıyla ben onu bilirim, ben bunu bilirim, ben önceden fark ederim. Yani bir nevi kerametvari tarzda kendilerini alıştırmalarına karşılık Hazreti Yakup misalini vermiştir. Hazreti Yakup'a sen Yusuf'un kuyuya atıldığını nasıl bilemedin? Peygamberdin, gidip oğlunu kurtarsaydın dediler. Daha sonra Hazreti Yakup binlerce kilometre uzaktaki Yusuf'un kokusunu aldığını söylediğinde karısı ona sordu. Sen burnunun dibindeki bu oyunu bilemedin. Ta kilometrelerce uzaktaki Yusuf'un kokusunu nasıl alacaksın? Bunun üzerine Hazreti Yakup'un çok güzel bir cümlesi var. Ben Allah'ın gör dediğini görürüm, görme dediğini göremem. Demek ki bir insan ne kadar yücelse, ne kadar bir yerlere gelse, kesinlikle Cenab-ı Hak kendisine müsaade etmedikçe bir takım şeyleri fark edemez, yanlışı, doğruyu hissedemez. Onun için bir insanın Cenab-ı Hakk'ın tasarrufunda olduğunu, ancak Cenab-ı Hak isterse bir şeyler yapabileceğini bilmesini, Hazreti Yakup'un bu hikayesiyle anlatmış ve bir hayat eğitimi olarak vermiştir. İşte peygamberlere imanda bu sırları çok iyi bilmek gerekir. Peygamberlerin yaşadıkları mücadeleleri, onların bize naklettiklerini, yanlış doğru ayırımlarını, Cenab-ı Hak'la ilgilerini bu öykülerle öğreniyoruz. İşte peygamberlere imanın ikinci hikmeti de budur. Peygamberlerin öykülerini hayatta karşılaşacağımız olaylara resmedebilmek, aktarabilmektir. Ondan dolayıdır ki İslam eğitiminde, İslam kültüründe peygamberler tarihinin önemi çok büyüktür. Ama bunu biz bir tarih, bir hikaye serüveni sanmışız. Onun içinde peygamberler tarihini bir mazi hatıratı gibi okuyoruz ki bu çok büyük bir yanlıştır. Biz peygamberler tarihini bir ibret için ve hayatta karşılaşacağımız hadiselere karşı nasıl tavır takınacağımızı öğrenmek için kullanmamız gerekir. 6. Peygamberlerin peygamberimizle yakınlığı. Peygamberlerin Efendimiz'e nispet sırrı bu çok önemli bir şeydir. Çünkü biliyoruz ki Fahri Kainat Efendimiz'in ahir zaman peygamberi vasfı içerisinde çok değişik özellikleri vardır. Alemlere rahmettir. Yalnız yeryüzüne değil. Alemi melakuta rahmettir. Alemi ervaha rahmettir.